Merhabalar, paraşütle üretim bandı tekniğin yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugünkü konuğum Radity şirketinden Özgür Aksakal. Merhaba abi, hoş geldin.
Merhaba Ender, teşekkür ederim beni konuk ettiğin için.
Senle Almanya'dan mı, İsviçre'den mi konuşuyoruz?
İsviçre'de Zürih'teyim. Sen soracaksındır tahmin edeyim. Türkiye'de doğdum, büyüdüm. Üniversiteyi Türkiye'de bitirdim. Sonra 24 yaşında burada bir iş bulmuştum, geldim. Önce bir iki yıl çalışayım, yurt dışı deneyimi olsun dedim. Sonra yıllar ekledi, yaklaşık 18 yıl oldu. Hala İsviçre'deyim.
Oh, süper. Ya aslında şimdi şey tabii hani Radity şirketini ben başka bir arkadaştan dolayı biliyordum. Sonra Özgür Bey'e yönlendirdi. Şimdi ben genelde akış olarak ilk önce konuğun kendisini ve şirket tanıtmasını istiyorduk ama Özgür abi direkt böyle konuya girdi. O zaman abi sen biraz kendinden ve Radity'den bahseder misin?
Tabii ki aslında tam cevaplamadım. Dediğim gibi Radity'yi de tanıtayım. Dediğim gibi ben 2001 yılında İsviçre'ye geldim. Bir danışmanlık firmasında çalışmak üzere. IT ve finans sektöründe. Daha sonra IT zaten yazılım severek yaptığım bir işti üniversiteden beri. Yani isteyerek bu mesleğe girdim. Finans da daha sonra ilgimi çekti ve genelde bu alana odaklandım İsviçre'de. Zürih'te sigorta, bankacılık sektörlerinde. Önce yazılım geliştirici olarak başladım. İlk yazılım geliştirdiğim programlama dili Java'ydı. O zamanlar en popüler, en yeni, en modern şey Java'ydı. Java developer olarak başladım. Ondan sonra teknik liderlik, proje yöneticiliği, arkitek gibi roller. O şekilde ilerledi. Daha sonra Radity şirketini kurdum. Radity şirketiyle de İsviçre'de yaklaşık 15 kişilik bir ekibimizle yazılım geliştiriyoruz. Müşterilerimiz genelde startuplar, orta ölçekli şirketler oluyor. Belli bir software as a service türü ürünü, product olan şirketler. Bazen tabii portal, content ağırlıklı ürünler de olabiliyor. Mobil uygulamalar, kripto, bu alanda da projelerimiz var.
Evet, biraz ben sizi inceledim. Hani internette baktım neler yapıyorsunuz diye. Yazılım evi denemez değil mi? Yani böyle biraz başka alanlarda işler yapıyor. Kendi bir ürününüz var mı?
Kendi bir ürünümüz yok. Ürün değil, servis, hizmet odaklı bir şirketiz.
Anladım, süper. Peki bu kadar çok şey saydım. Ben internet sitenizde de gördüm. Çok fazla teknoloji kullanıyorsunuz. Özellikle hangi teknoloji ve hangi programlama dillerini tercih ediyorsunuz?
Biz Radity'ye ilk başladığımızda seninle de ortak arkadaşımız olan Gökmen, bizim de şirketimizin CTO'su Gökmen Görgen, ilk olarak Python, Django ile başlamıştık. Ben Radity'ye başlamadan önce kurumsal şirketlerde genelde İsviçre'de ya Java ya Microsoft teknolojileri olurdu. İşte bu Java Enterprise Server, Middleware, IBM ürünleri, WebLogic, Oracle ürünleri. Ve tabii oralarda projeler çok hantal, çok fazla kod yazılırdı. Ben o kurumsal hayatta kötü giden her şeyin zıttını yapmak istedim kendi şirketimde. O yüzden de daha önce mesela Python deneyimim yoktu. İlk önce dedim ki, bu yeni şirketi kurduğumuzda acaba nasıl bir teknoloji stack'iyle çalışmalıyız diye düşündüm. O zamanlar Ruby on Rails yeni çıkmıştı. Python Django vardı. Biraz karşılaştırdıktan sonra Python Django'yu seçtim ve o bizim ilk open source stack'imizin parçası oldu. PostgreSQL Cloud o zamanlar popüler değildi. PostgreSQL database'i, işte Linux, Ubuntu türü sistemler, Python Django. Aslında burada şunu da söyleyeyim. Ben kullanılan programlama dilinin bizim geliştirdiğimiz tür uygulamalarda çok büyük bir başarı ya da başarısızlık sebebi olduğunu düşünmüyorum. İstediğiniz her programlama diliyle her şeyi yapabilirsiniz. Çok uç özel şeyler dışında, yani genel uygulama geliştirme dediğimizde web ya da masaüstü fark etmez. Orada çok bu işin fanatiği olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Ama toparlayacak olursak, Python Django ile başladık. Hala da devam ediyoruz. 10 yıldır Python Django ile uygulama geliştiriyoruz. Daha sonra müşterilerimizden gelen talep yüzünden, bunu yüzünden diyorum ama pozitif bir şey, bir de Microsoft Stack geliştirdik. Orada da Microsoft open source dost olmaya başladı biliyorsun. Bize Mac dışında hiçbir şey kullanmamış insanlar gelip .NET Core ile uygulama geliştirmeye başladı ve de gayet memnunlar. O yüzden bir de Microsoft Silver Partner olduk uygulama geliştirmede. Bir de öyle Microsoft .NET stack'imiz var. Microsoft teknolojileriyle, Azure Cloud ile yazılım geliştiriyoruz. Bu iki tane ana stack'imiz. Bunun dışında mobil uygulama geliştirmek için React Native ve de Flutter bu iki teknolojiye yatırım yaptık. Bunlarla da mobil uygulama geliştiriyoruz.
Güzel. Ben şimdi bu Flutter üzerine birazcık konuşmak istiyorum. Burada not da aldım. Bugün ilk kez bir şey deniyorum bu arada, itiraf edeyim. Daha önce konuklarımda hiç not almıyordum. Böyle onlar anlatıyordu, ben aklımda tutuyordum. Bazı şeyleri unutuyordum. Çünkü çok böyle güzel anlatıyorsunuz. Herkes çok değerli ve güzel anlatıyor. Şimdi bugün seninle not alarak gidiyorum. Belki biraz da uzun sürer çünkü sorularım var. Şimdi Flutter'dan önce şeye girmek istiyorum. Database olarak ne kullanıyorsunuz?
Database olarak çok klasik PostgreSQL kullanıyoruz. Eğer o tip klasik open source, klasik server side uygulama geliştirecek olursak MySQL pek kullanmıyoruz. O da yine en baştan gelen bir şey. MySQL kullanıcı database'den anlamayan insanların çok kolayca database kurabileceği bir sistem diyor. İşte open source falan öyle başladı. Ama öte yandan PostgreSQL çok daha complete bir ürün, çok daha tam gerçek bir relational database. Biz PostgreSQL'e yatırım yaptık, onu kullanıyoruz. Microsoft Stack'te de Microsoft'un kendi veri tabanı teknolojilerini, SQL Server'ın değişik versiyonları var, onları kullanıyoruz. Zaten günümüzde bu tabii bahsettiğim relational database'ler, relational database SQL olduktan sonra çok fark etmiyor. Bunun dışında yani eski projelerimize bakacak olursak böyle klasik lookup yapılan key value türü, Redis türü, o tip şeylerde kullandık. Evet, bunlar.
Çok güzel. Peki kriptoyla işiniz vardı galiba, yani yanlış anlamadıysam, hatırlamıyorsam. Orada evet. Daha mesela böyle kullandığınız low level, daha low level değil aslında ama yine low level diyelim. Yani Go falan, o tip şeyler kullanıyor musunuz servislerde mesela?
Go az miktarda kullandık ama hani en uzman olduğumuz, iddialı olduğumuz konulardan birisi değil. Hayır diyeceğim o yüzden.
Anladım. Yani. Şimdi o zaman ben bir şey merak ediyorum. Şimdi Ruby on Rails'la Django'ya baktım dediniz.
Bu dediğim 10 yıl önce olan bir şey.
Peki, yani. Aynen. Evet. Yani ben de 2010'da biz arkadaşımla, Güngör'e buradan selam olsun, onunla tezimizi yazmaya başlarken biz de Django ile Ruby Rails'ı karşılaştırmıştık ve bir karar vermiştik. O günkü kararım benim bugün şu an oturduğum yere sebep oldu zaten. Sizin neden Django'yu seçtiniz de Rails kullanmadınız ve hatta Rails şu an stack'inizde yok?
Şimdi tabii 10 yıl önceki karşılaştırmayı hatırlamam mümkün değil. Ruby on Rails'i de günümüzde çok fazla yakından takip etmiyorum. Birkaç sebebi var. Hatırladığım kadarıyla bir tanesi Python'un programlama dili olarak daha olgun, mature olması, genel library desteği olması, tek taşlı iki kuş türü, eğer Python Django'ya yatırım yaparsak Python'la başka şeyler, entegrasyonlar yapabilecek olmamız, başka yerlerde kullanabilecek olmamız. Bunlar mantıksal nedenler. Mantıksal olmayan bir de biraz belki duygusal bir sebebi olabilir. Ben böyle bazen bu underdog dediğimiz şeylere oynamayı seviyorum. Herkes Ruby on Rails diyorsa ne olduğunu bilmeden böyle o rüzgarın tersine ya da kalabalığın tersine gitmeyi biraz seviyorum. Kalabalığın bir de biraz da az da olsa onun da etkisi olmuştur o zaman.
Anladım. Güzel. Yani bizimki de biraz learning curve ile alakalıydı. Senin şu yorumun çok güzel ama yani Python Ruby'nin önünde ve hala da orada. Yani belki bilmiyorum Avrupa'da nasıl ama Türkiye'de zaten çok açık görülüyor bu. Ama Rails'ın galiba Django'ya göre bir öğrenme curve'ı daha düşük, yani daha hızlı öğrenebiliyorsunuz. Evet, biraz daha hızlı entegre edebiliyorsun ama sonrasında işler biraz daha Rails'ta zorlaşabiliyor. Django'da sanırım bu biraz daha rahatlıyor falan gibi bir durum vardı.
Evet. Zaten Rails'in, PHP'nin falan böyle popüler olmasının sebebi böyle şeyler. Fazla öğrenmeden oynayarak bir şeyler ortaya çıkabiliyor. Öyle olunca da herkes onun en iyi şey olduğunu düşünüyorlar. Bu birçok teknolojide böyyle trendleri görüyoruz zaten.
Peki Flutter konusunda neler söylüyorsun? Yani deneyimliyorsunuz çünkü ve Flutter yeni bir Yani sonuçta framework değil mi? Kütüphane değil.
Evet.
Birazcık yorumlarını alabilir miyim? Profesyonel hayatta nasıl şey yapıyorsun?
Tabii. Şimdi ben tabii Flutter developer ve React developer değilim. O yüzden seviye olarak çok derin teknik olmayabilir. Biz Flutter ile React arasında karşılaştırma yaparken de yine benzer bir şekilde React'ın user base'i çok fazla, çok güçlü, library desteği, Flutter çok yeni. Ama gerek kullandığı programlama dili, gerek Google'un ona yaptığı yatırımı görüp Flutter'la bir uygulamayı onunla geliştirmeye karar verdik. İyi de oldu. Tabii ama daha yeni çıkmanın getirdiği bazı limitlerini, sıkıntılarını da yaşadık. Öte yandan eğer piyasaya bakacak olursam, hani biz bir servis sağlayacağız, bana insanlar gelip şu konuda mobil uygulama geliştirir misin dediklerinde bana şu ana kadar eğer bir Flutter ile ilgili bir soru geliyorsa 5 tane React geliyor. Yani React Native ile ilgili çok fazla talep geliyor dünyada. Gördüğüm yani Flutter henüz orayı yakalamaya falan yakın değil. Yani ama yine arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla hani Flutter'a yapılan yatırım devam ediyor. O yüzden hani yakalayacaktır ama bugün hala React Native bir numara.
Anladım.
Rakipsiz.
Süper. Şimdi böyle hani benim anladığım kadarıyla web teknolojilerini konuştuk, mobil teknolojileri konuştuk. Daha böyle hani bu peki ekipleri nasıl yönetiyorsunuz? Mesela ekiplerinize kaç kişi var? Developerlar nasıl ayrılıyor? Backend, frontend, mobil falan.
Bizde genelde şimdi ben 42 yaşındayım. Tabii benim ilk başladığım zamanlarda böyle frontend, backend developer konsepti bugünkü kadar DevOps tabii o zaman DevOps da yoktu. Bu kadar ayrılmamıştı. Biz giderek daha da net çizgilerle frontend'i, backend'i ayırıyoruz. Yani bu full stack olayı, bu stackler bu kadar karmaşıklaşmışken artık çok mümkün olmayan bir şey. Ama oraya bir yıldız koyuyorum. O yüzden frontend ekibimiz ayrı, backend ekibimiz ayrı. Burada da Python, Django bilenler ayrı, .NET bilenler ayrı. Mobil ayrı bir uzmanlık alanı. Bazen hem Flutter hem frontend cross yetenekli olan arkadaşlarımız var tabii. Gayet onları ayırıyoruz. Projelerimizin ekip büyüklüğü projeye göre değişiyor. Ama biz zaten yaklaşık 15 kişilik bir ekibiz. Proje ekiplerimiz en büyük projemizde 5-6 oluyor. Dünyadaki takım yönetimi, grup efficiency ile ilgili teorilere göre zaten ideal takım büyüklüğü 4'ün üzerinde olduğu an efficiency düşebiliyor. Doğru. O yüzden ekiplerimiz genelde küçük.
Peki bu şeyi nasıl yönetiyorsunuz? Orayı çok ben de atladım kusura bakma. DevOps konuları yani. Yok. Hani servis mi kullanıyorsunuz? Kendi DevOps'çularınız mı var?
Henüz kendi DevOps, ayrı bir DevOps ekibimiz yok. DevOps yatırım yaptığımız bir konu. Hatta bu konuda birkaç arkadaşımız bu konuda hizmet de vermek istediğimiz için certification yapıyorlar. Bu konuda bir yine Microsoft'la bir partnership olacak büyük ihtimalle. Ama şu anda dedicated bir DevOps ekibimiz yok.
Ya pardon benim adam Azure demiştin zaten. Hani Azure olunca zaten işin içinde servis kullanıyorsunuz ve oradaki makineleri galiba kendiniz yönetiyorsunuz değil mi? Yani hani developerlar biliyorlar.
Yönetiyoruz.
Yani onlardan bilmesini bekliyorsunuz.
Evet, kendimiz yönetiyoruz.
Anladım.
Ama orada güzel bir noktayı belirledin. Hani az önce demiştik ya bu full stack vesaire. Benim mesela şu an İsviçre'de gördüğüm sadece DevOps yapan çok hızlı büyüyen şirketler var. Daha önce böyle hosting firması olarak beraber çalıştığım hosting işinden tamamen koptular. Şu an sadece her şey cloud'a doğru gittiği için DevOps'a odaklanıyorlar. Orada kendi solution stacklerini üretiyorlar. Böyle bir trend var DevOps konusunda.
Anladım. Şey çok ilginç zaten buraya not da aldım ben. Şimdi ben Avrupa'dan, Almanya'dan konuştum, İsveç'ten konuştum arkadaşlarla. Daha nereden konuştuk? İngiltere'den konuştuk ama o mobil development alanıydı. Ya sonuçta Avrupa'nın çok farklı şehirlerinden insanlar, ülkelerinden insanlarla konuşuyorum. İsviçre ilk kez oluyor ve İsviçre benim de hiç böyle takip etmeni bilmediğim bir ülke şey olarak, hani engineering olarak. İlerleyen böyle sonlara doğru birazcık detaylı herhalde konuşabilirsek çok güzel olur. Çünkü hani deminden beri şey olay oluyor. İsviçre'de şöyle yapıyorlar, İsviçre'de böyle bakıyorlar diyorsun. Bir de sen işin iş adamı olarak da bulunduğun için bir de öyle bir şapkan var. Öyle olunca çok değerli bilgiler verebilirsin diye düşünüyorum. Onu unutmayalım ama. Şimdi tamam. Şey meselesini de merak ediyorum. Şimdi backend, frontend ayrı, DevOps'çular var, tasarımcılar vardır, PM'ler vardır da. Mesela yazılım mimarı var mı? Çünkü sen zamanında yazılım mimarı olarak çalıştın galiba. Bunu gerekli görüyor musun? Yani ne düşünüyorsun daha doğrusu?
Bizim ekibimizde CTO var, deputy CTO var, yani vekil CTO diyebiliriz. Ondan sonra backend lideri var, ama hiçbirinin title'ı architect değil. Orada biraz yine küçük olmanın, yani 15 kişilik bir şirket olmanın verdiği belki hem kısıtlamadan hem de şanstan dolayı onu zaten takım içinde kimin ne tür bir mimariye karar verebileceği belli oluyor. Örneğin veri modellemesi karmaşık olan bir uygulamada ben kendim en baştan veri modellemesine mesela müdahil olabiliyorum. En baştan diyorum şunların şunların olması gerekli diyebiliyorum. Ya da mesela security, güvenlik benim kendimin hem sevdiğim hem de bilgi deneyim olarak uzman olduğum bir konu application seviyesinde. Eğer güvenlik gereksinimleri varsa en baştan onları ortaya koyuyorum. Nelere dikkat edilmesi gerektiği gibisinden. Onu birazcık daha amatör şekilde yapıyoruz ama iyi şekilde yapıyoruz. Yani sonuçta geliştirdiğimiz uygulamaların kullanıldığı boyutlara bakarsam İsviçre borsasındaki buna hani Türkiye'de BIST 100 diyorsunuz, BIST 30 diyorsunuz, Borsa İstanbul. İsviçre'de de SMI 40 deniyor. SMI 40'ın yarısından fazlası bizim geliştirdiğimiz uygulamaları kullanılıyor. Yani full güvenlik kontrollerinden geçmiş, e-banking grade secure diyoruz buna. Gerçekten müşterilerimize geliştirdiğimiz uygulamalar yarısından fazlasında var.
Müthiş. Yani aslında şöyle bir şey, mesela bir developer'ın önüne feature geldiği zaman o kendi kararlarını alabiliyor değil mi? Yani dışarıdan onun önüne
alabiliyor.
Bir reçete konmuyor.
Alabiliyor. İnisiyatif veriyoruz. Biraz genelleme olacak. Şimdi bir çalışan bir insanın en güzel vasıflarından birisi nerede ne kadar inisiyatif alabileceğini bilip nerelerde inisiyatif alamayacağını bilip onları sormaktır. Bu tabii zamanla deneyimle oluşan bir şey. Bizim takımda bunu aşılamaya, daha da çok aşılamaya çalışıyoruz genç arkadaşlarımıza. Mümkün olduğunca inisiyatif verme şansı veriyoruz tabii ama nereye kadar alabileceklerini kestirmeleri lazım. Projenin büyüklüğüne göre, teknik karmaşıklığına göre biz zaten baştan bazı şeylerde yol gösteriyoruz ama onun dışında inisiyatif şansı veriyoruz. Bu architect developer konusuna gelince bazen benim böyle iş başvuruları oluyor da iş görüşmeleri yapıyorum. Böyle deneyimli arkadaşlar diyorlar ki ya ben mimariyi hazırlarım sonra junior developer'a veririm onlar yapar diyorlar. Mesela kendisinin yeteneğinden bahsederken bana yetenek olarak bundan bahsediyor. Müthişmiş. Ben yapıyorum, mimariyi hazırlıyorum, teslim ederim, onlar diğerleri gerisini götürürler gibisinden. Öyle bir şey bizde yok. Öyle o mentalitede de asla çalışmayı düşünmüyoruz.
Ya zaten o mentalite var mı yani? Sen bak çok böyle bir abimizsin. böyle bir şey nasıl olabilir ki?
Onu duyuyorum. Onu duyuyorum. Mesela bunu en çok duyduğum konulardan bir tanesi mimari değil ama frontend development konusunda. Bu frontend developerlarda şöyle bir şey var. Bunu yurt dışında bu kadar yok. Türkiye'de var sanırım bu ego problemi. Ben frontend developer değilim, JavaScript developer'ım. Tamam, frontend'de de belki uzmanlaşılabilecek stack çok karmaşık olabilir. JavaScript bilgisi çok gerektirebilir ama yani mesela HTML, CSS'i yazamayan ya da yazmak istemeyip ben sadece JavaScript'ine dokunmak istiyorum diyen frontend developer'lar oluyor. Ben örneğin bunu deneyimledikten sonra asla ve asla böyle yani büyük konuşmayayım, bu şekilde çalışmak istemiyorum. Bana göre belli bir görev pozisyondaki insanın tabii güçlü olduğu yerler olabilir ama mesleğini yapılabilmesi için birçok etrafındaki şeyi de bilmesi gerekli. Yani bir front-end developer HTML, CSS'i başkasından istemek zorunda kalmamalı. Böyle şeyler, pardon özür dilerim sözünü kestim. Verimliliği, productivity'yi çok etkileyen şeyler.
Evet, çok haklısın. Mesela biz burada Paraşüt'te CSS yazmıyoruz. Ayrı yani CSS konusu. Çünkü CSS bence ben kişisel görüşüm ve deneyimlerimden başka bir mesele. Günümüz teknolojilerinde de artık hani biz full stack çalışıyoruz burada. Backend, frontend beraber. Öyle olunca zaten birbirine girmiş durumda. Hani bir API yaparken frontend'de nasıl bunu karşılayacağını, frontend'i yazarken de API'den ne geleceğini biraz bilmek gerekiyor. İki farklı insan yaptığı zaman bunu araya bir delay girebiliyor ya da birinin önden birinin arkadan gitmesi gerekebiliyor. Ama evet, işin içine işte CSS girdiği zaman yani artık yani ne bileyim ben modern JavaScript frameworkleri işte mesela biz Ember kullanıyoruz, o kendisi generate ediyor zaten bir şeyleri HTML olarak. Hani evet CSS generate etmiyor günün sonunda ama CSS çok ayrı bir uzmanlık alanı gibi geliyor bana ya. Hani bir şeyleri biliyorum, tamam, bir margin nedir, işte top, position, bunlar var, işte flex nasıl kullanılır, hani meraktan öğreniyorsunuz bir şekilde ama bir gerçekten kendine tasarımcı diyen biri kadar bilemem yani, sanmıyorum o kadar bilebileceğimi de, senin dediğin o değil galiba yani, en azından bir kendi işini halledebilsin demek istiyorsun.
Evet, bir de sen full stack dedin, ben front-end JavaScript'ten bahsettim, server-side JavaScript'ten bahsetmedim.
Anladım, pardon.
Yani front-end yapan birisi bir tasarımı aldığında onun tüm interaction'larını front-end'de Vue mu kullanıyor, React mi kullanıyor, tüm API call'larını vesairelerini yapabildiği gibi HTML CSS'inde tam yapabilmeli.
Tamam, şimdi oldu. Okey, evet. O konuda doğru.
Yani... Biz server-side JavaScript'i fazla kullanmıyoruz. Öyle bir şey oradan olabilir. Server-side JavaScript yazmak günümüzde çok popüler. Biz onu çok az yapıyoruz yani.
Anladım. Anladım. Nasıl hallediyorsunuz?
Biz sunucu tarafında Python ya da .NET ile.
Yani bir API sağlıyorsunuz.
API sağlıyoruz. Klasik Postman'li API'si tanımlı vesaire, her şeyi ondan sonra oradan devam ediliyor.
Anladım. Şimdi aklıma geldi Postman'li API dokümantasyonu için. Hani gerçi bunları konuşacaktık ama konusu gelmişken sorayım. API dokümantasyonları için hani güncel tutmak için şirket içerisinde dışarıya açıyor musunuz bilmiyorum ama API'lerinizin bazılarını. Bir dokümantasyon bu konuda katı mısınız ya da hangi tool'ları kullanıyorsunuz?
Arkadaşlar Postman kullanıyor. Genelde evet Postman.
Yok mesela hani bu Swagger falan var ya, kendi generate eder.
Swagger kullanıyoruz, evet evet kullanıyoruz.
Ya da ne bileyim Markdown'la oturup kendiniz mi yazıyorsunuz bazı şeyleri, yoksa Swagger kendi mi generate ediyor?
Swagger kullanıyoruz.
Anladım. Okey, süper. Ya şeyi soracağım, vekil CTO nedir? Ben ilk defa duydum.
Vekil CTO aslında özel böyle hani devlet dairesi gibi vekil olsun anlamında değil.
Hastalanınca yerine
yani bakıyor. Bir şirketin bir CTO'su olur. Bir de CTO yardımcısı da diyebiliriz ona, ya da ikinci CTO diyebiliriz. Yani ikinci bir teknik lider, genç bir arkadaşımızı yetiştiriyoruz diyebiliriz.
Ha, yani technical lead aslında ama hani
evet.
Gökmen giderse bir gün onun yerine mi gelecek gibi.
Gökmen gitmez ama evet, onun yerine.
Anladım. Peki, şimdi şey meselesini konuşacağım. Şimdi borsaya yazılım yapıyoruz dediniz. %50'si bizim üzerimizde. Şimdi burada eğer böyle oraya bir yazılım yapıyorsanız bu kod kalitesinin, yazılımın kalitesinin, testlerinin falan çok iyi olmuş olması lazım. Buna nasıl dikkat ediyorsunuz? Yani code review'lar falan, bunlar şirket içerisinde dikkat ettiğiniz konular mı?
Code review ve test, unit testi kastettiğini düşünüyorum.
Evet.
Yaptığımız ama tam hakkıyla yaptığına henüz inanmadığım konular. Yani orada kendime demeyeyim bize puan verecek olsam geçer not belki verirdim. Çok yüksek puan vermezdim. Daha iyi yapılabilir. Orada test konusunda da şöyle bir düşüncem var. Bu unit test konusunda. Bu unit test ne zamandır beri popüler olan bir konu. Ben Java kariyerimden hatırlayayım. Çok eskilerden JUnit diye bir şeyle başlamıştı. İlk unit testi ben JUnit de duymuştum. Bu da herhalde bir 10 yıl olmuştur yani. 12 yıl falan olmuştur. Klasik şöyle bir şey başlamıştı o zaman kurumlarda. Yazılım geliştirmek, işte bu modülü geliştirmek ne kadar development days? Bu 10 gün geliştirme. Hadi 3 günde unit test için koyalım. 3 günde unit test. Ama o unit testin ne olduğunu, ne yaptığını, ne kadar işe yaradığını kontrol eden tek bir kişi yok. Yani sadece bir unit test var. Tamam, otomatik basıyorsun, çalışıyor. 8 tane pass, bir tane fail veriyor. Ama unit testing'de önemli olan onun mantıksal olarak coverage'ının doğru coverage mı oldu? Yani gerçekten doğru şeyleri mi test ediyorsun, etmiyorsun? O tamamen developer'ın inisiyatifinde olan bir şey ve tamamen güvene dayalı bir şey. Aslında iyi unit test yazmak hem zor bir iş, çünkü baştan iyi bir yazılımcı component'u tasarlar gibi baştan testini de yazabilir aslında. Test direkt component'un dizaynı gibi. Onu o şekilde doğru yazabilmek hem önemli bir beceri hem de oldukça zaman alıcı bir işlem. Öyle kısa bir şey değil. O yüzden hani iyi örneklerini de bildiğim için orada daha yapacak işimiz var diye düşünüyorum.
Mesela kendi projeniz olsa, müşteriye değil de kendinize yapsanız, daha ciddiye alır mısınız bu konuları? Çünkü zaman istiyor. Gerçekten tez yazmak zaman ve biraz özveri istiyor, biraz bakış açısı istiyor.
Kendi yazılımlarımızı da yapıyoruz. Öyle bir ayrım hiç yapmıyoruz. Bunu öyle laf olsun diye demiyorum. Yani kendi projemiz olan şeyler de var. Yaptığımız, bahsettiğim şey vardı. Mesela bu Global CTO Forum gibi bir mobil uygulamamız var. Hiç fark etmiyor. Aynı. Daha çok aynı önemi verirdim.
Ya işte bu test meselesi gerçekten şey. Yani testi yazıyorsunuz, güzel. Fakat o test gerçekten cover ediyor mu? Ya da gereksiz mi? Fazla mı? Az mı? Bunlar biraz zamanla oluyor. Peki code review konu, aslında code review'da bir biraz da ortaya çıkıyor. Mesela sizde CTO Gökmen. Gökmen bir junior'ın ya da daha ondan level olarak, deneyim olarak düşük birinin ya da şirkete yeni gelmiş, domaini iyi bilmeyen birinin koduna baktığında abi buranın testi eksik, bunu koyarsan bak iyi olur çünkü burayı cover etmedi falan diyebiliyor mu? Böyle bir akış var mı mesela?
Diyebiliyor. Belli bir miktarda yapıyoruz bunu. Ama bunu zorlama olarak böyle buna kontrol gate'i mi, kontrol kapısı diyelim. Yani bir projenin bir fazdan faza geçişinde zorunlu gibi tutmuyoruz. Yani bu yapılıyor bir süreç olarak ama hani bu yapılmamış o yüzden bu kod şöyle olmaz demiyoruz.
Anladım.
Yani daha da zorlanabilir aslında.
Evet, biraz orada bence zorlamak lazım ya. Ben yani bunun tadına varıyorum ve yani çok yazılım, çünkü şirket içinde bile zorlamak lazım. Yani hani bir şeyin, ya bence yazılım yaparken, bir ürün çıkarırken ortaya, arka tarafını yazarken bir standartlar olmalı. Herkes kafasına göre istediğini yazmamalı, yapmamalı.
Kesinlikle.
Çünkü sonradan gelen insanlar çok hızlı adapte olabilirler. Sonradan da bırakın, bir ay sonra kendi kodunuza baktığınızda anlamayabilirsiniz.
Kesinlikle. Ona katılıyorum. Onu özellikle bu kodu comment yazma vesaire, o tip konularda da dile getiriyoruz zaten. Bir de tabii sen teşekkür ederim, benimle görüşme yapıyorsun. Genelde CTO'larla yapıyorsun. Ben aktif bir CTO değilim. Hani developer geçmişim var ama çok teknik, derin kodlama yapmıyorum. Ben daha doğrusu günümüzde hiç kodlama yapmıyorum diyebilirim. Mesela benim bir eskiden olan bir alışkanlığım vardı. Başkalarının kodunu okurken de yani mesela değişken isimlerini uzunluğu ne olduğu fark etmez kabak gibi anlaşılır yapmak. Bu benim en çok sevdiğim şeydi başkalarıyla. Evet. Yani isterse 15 karakter olsun, 20 karakter, öyle bir isim vereceksin ki bir değişkene ne yaptığını anlamak için ne komente bakmaya gerek kalacak ne başka bir şeye. Ona baktığın zaman hani bu, benim bu tip şeyleri çok seviyorum. Yani kodun kendisinin okunabilir olmasını, hani bir loop'u yazış tarzından, hani iki satır fazla yazacağım ama buraya geldiğimde anlaması kolay olacak. Bu tip şeyleri seviyorum. Bir de yazılımcı arkadaş, şimdi tabii yazılımcılık şöyle bir şey oldu. Software engineering var tabii üniversitelerde vesaire. Bunun hani eğitim olan var. Ama dünyadaki yazılımcı olan talep çok çok yüksek. Hiçbir dünyadaki üniversitelerin bunu sağlaması mümkün değil. O yüzden dünyadaki yazılımcıların artık uyduruyorum. İstatistik olarak belki %80'i %90'ı alaylıdır. Tahminim en az %80, %90'ı alaylıdır. Bunu üniversitede formal bir mühendislik eğitimi almamıştır. Örneğin bir yazılımcı bir compiler'ın yapabileceği optimizasyonları bilse kod yazış tarzı da değişebilir. Çünkü bilir ki yani benim bunu kendi kendime optimize etmeme gerek yok. Ben bunu ne kadar açık yazarsam yazayım compiler akıllı bunu kendisi zaten optimize edecek filan. Getirmek istediğim şey, getirmeye çalıştığım yer şu. Kodun yazılış şekli bence çok önemli.
Evet yani şekli olsun, yani sonuçta bir araç kullanıyorsunuz ve bu aracın yapabileceği şeyler var, yapamayacağı şeyler var. Bunları bilmek, bunları hacklememek, çünkü bir framework kullanıyorsunuz günün sonunda ve o size bir şeyleri zaten hazır getiriyor. Bunları ama tabii bu, yani bunun dersi yok. Bu tamamen, yani ben yüksek lisans mezunu mühendislik ama hiçbir zaman savunmuyorum. Mühendis olalım, herkes mühendis olsun bizim sektörde diye. Bu biraz aslında bu şu an üstüne konuştuğumuz işte code review'dan anlama, kodu anlama, iyi kod yazma konusu tecrübeyle ve çalıştığınız projelerle alakalı, çalıştığınız insanlarla alakalı olabiliyor diyorum. Ve şeyi sormak istiyorum. Global CTO'yu biz seninle konuştuk da istersen burada bir de public olarak biraz bahseder misin?
Tabii ki öyle reklam gibi olmasın, kısaca bahsedeyim. Benim bu gördüğüm ve bazen insanları düzelttiğim ve bu yüzden de küsmece gibi durumların olduğu bir gözlemim var. Türkiye'de ITG deniyor ya da ne diyorlar Türkiye'de böyle jargon olarak birisi?
Bilgisayarcı.
Ne diyorlar?
Bilgisayarcı,
ITG.
ITG, evet.
Yani mesela diyelim sen diyelim ki bir günde 1 milyon kişinin booking yaptığı otel sistemini geliştirdin. Sana diyorlar ki gel şu printer'ın şu kablosunu tak da şurası çalışsın, sen bu işten anlarsın diyorlar falan. Böyle bilgisayarcı ITG diye. Buna benzer jargonlar İsviçre'de de var, Amerika'da da, her yerde var. Bir şekilde bu teknolojiyle, yazılım işiyle ilgilenen insanlar genelde böyle nerd, birazcık sıra dışı, asosyal göründükleri için bunları bir potaya koyuyor insanlar. Bu da benim hoşuma gitmiyor. Yani mesela biz bir doktorluk mesleğinden bahsettiğimizde biz bunların hepsini tek potaya koyup da ya sen doktorsun, şunu tırnağın şurasından anlarsın demiyoruz. Belli bir saygı gösteriyoruz. Bizim meslekte bu saygınlığın bazen yeterince gösterilmediğini düşünüyorum. Bunu kenara koyayım. İkincisi de dünyada bu tip developerları bir araya getiren organizasyonlar var ama bu teknoloji CTO bu tip liderlik anlamında bir organizasyon olmadığını bu mesleğin düşündüm. Ve bu yüzden de Global CTO Forum diye bir platform kurduk. Amacı dünyadaki CTO'ları bir araya getirmek. Amacı sosyal network ya da bir LinkedIn kopyası olmak değil. Yani böyle insanlar birbirine bağlanacak falan değil. Sadece burada insanlar çok basit bir profilleri olacak, LinkedIn'lerine link olacak, mentorluk yapmak istiyorlarsa mentorluk yapabilecekleri, hangi konularda açık oldukları olacak. Bu insan böylece insanların birbirinden mentorship alabilmesi, coaching alabilmesi, iş fırsatları, eğitimler, böyle şeyler olmasını hedefliyoruz.
Süpermiş. Umarım düşündüğün gibi olur ve bir farkındalık bakalım yaratır dünyada, sektörümüzde. Ya oradaki mesele şey biraz... Mesela geliyoruz, oturuyoruz bilgisayarın başına ve saatlerce kalkmadan sadece kahve ve pizzayla insanlara göre bir şeyler yapıyoruz. Ve sonra sırtımızı çantamızı takıp evimize gidiyoruz. Ama ortada hiçbir şey yok. Sanal, yani insanlar giriyorlar, uçak bileti alıyorlar, dediğin gibi otel rezervasyonu yapıyorlar. İşte sigortacı uygulama kullanıyorlar, bizim gibi muhasebe uygulamamızı kullanıyorlar ama... Yani ne, hani bir apartman yapmadık kocaman, bir gökdelen dikmedik. O yüzden biraz burada irtiba, yani hani önemsiz geliyor insanların. Ne yaptın yani? Halbuki oradaki mühendislik, kafa yorma, yani işin içinde şey, bambaşka parametreler var. Yani bunu bugün anlatmaya seninle otursak burada herhalde bayağı bir sabaha kadar dertli dertli konuşuruz. Ben artık çok ciddiye almıyorum ya yani o tip meseleleri. Ailem de başta şeydi, onlar da artık anlıyorlar, biliyorlar yaptığım şeyi. Çünkü şey konusu var şimdi, mesela bilgisayar mühendisliği versus makine mühendisliği diyelim. Hani karşılaştırdığında hangisi şey daha değerli? Tamam, ben bir web sitesi yapıyorum, SaaS, ama adam gidiyor da uçak programlıyor ve küçük bir değişkenin yanlış bir ataması bile binlerce, yani yüzlerce insan ölümüne neden olabilir. O yüzden ciddiye alınması gereken bir meslek aslında. İşte günümüzde artık alıyorlar ama yani artık her şey bilgisayar üzerinde olduğu için yavaş, bu belki senin zamanında daha da kötüydü. Benim de zamanımda kötüydü ama şimdi gerçekten bir yere oturdu gibi.
Sana hiç printer kur demiyorlar mı? Bana hala diyorlar ya.
Yok, ben hani
Özgür, sen iyi printer kurarsın diyen doktor arkadaşlarım var.
Ya ben
iyi niyetle yani.
Ben Windows'dan hiç anlamıyorum. Yani o bir sene kullandım. Bir iş değiştirmemden alakalı. Yani genel olarak yani Mac üzerinde geliştirme yaptığım için, Unix kullandığım için hiç Windows'da babam bir şey bozuldu diyor, bir şey oluyor, hiç anlamıyorum yani. Hani sallama, internetten bakıp yani bir şeyi araştırmayı bildiğim için, kendimi öğretmeyi de bildiğim için orada problem çıkmıyor. Neyse, kendimi çok övdüm. Kendi podcast.
Yok, övmedin, gayet güzel anlattın.
Okey abi, şeyi merak ettim şimdi. Büyük bir borsaya bir destek, borsaya yazılım yapmak arkasında çok önemli destek ve bug fix, maintenance işi getiriyor değil mi? Doğal olarak.
Evet.
Bunu nasıl handle ediyor? Ya nasıl yönetiyorsunuz burayı?
Şimdi önce bir düzeltme yapayım. Orada bir yanlış anlaşılma oldu. Biz borsaya yazılım geliştirmiyoruz. Borsaya koteli şirketlerin yarısında geliştirdiğimiz yazılım kullanılıyor. Okay, desek tamam, daha doğru olacak. Ama her durumda sorunu etkilemiyor. Sorunda büyük projelerde bug fixing'i nasıl handle ettiğimizi soruyorsun. Sihirli herhangi bir şey yok. Yani her projede ya da her üründe olduğu gibi bir issue'nun aciliyeti ve impact'i var, yapacağı etki var. Bunlara bakarak bir öncelendirme yapılıyor, analiz ediliyor. Ona göre fix ediliyor. Production ortamında olan yazılımlara eğer yani etkisi çok çok büyükse tabii ki onun production'a gidişi ayrı olabiliyor. Küçük projede ayrı olabiliyor. Direkt müdahale etmek, etmemek, nerede test edileceği. Ona göre değişiyor.
Yani mesela şöyle konular var mı? Siz bir proje aldınız, yaptınız, teslim ettiniz. Sözleşmeye göre bitti değil mi? Yani sonuçta. Bir de bunun maintain edilmesiyle alakalı bir hani bir bütçe mi açılıyor? Yani ben çok iyi bilmiyorum şu an o tarafları.
İsviçre'de genelde bir yazılımı teslim ettiğinizde sanırım yasal olarak 6 aylık bir şey var. Garanti süresi gibi bir konsept var. Ama senin de bildiğin gibi dünyada skopu tam belirlenmiş tek bir yazılım projesi yoktur. Yani kontrata bakalım, kontrata göre bu bug mı değil mi deme ihtimaliniz yok. O yüzden bu tamamen bence karşılıklı anlayışa bakıyor. 6 aylık bir, dediğim gibi yasal olarak bakarsak 6 aylık bir garanti süresi var yazılımların zaten. Onun dışında da zaten bir şeyin bug olup olmadığı beraber karar verilebilir. Ama şöyle bir örnek verebilirim. Bundan yaklaşık 5 yıl önce falan böyle büyük bir yazılım projemiz vardı. Infrastructure'ı falan da zorlu olan bir şeydi. Böyle çok fazla document storage falan vardı. Encrypt edilen PDF'ler, PDF'ler proses ediliyor vesaire. Orada production'da bir sorun çıktı. Sorunun kaynağı da yani ben şundan oldu diyebilirim, müşteri bu bundan oldu diyebilir. Kimden olduğunu çıkartamayabiliriz. Hosting firması dahil. Yani bu problemdeki oyuncular hosting firması, ilk first level support'u veren, hosting'i yapan müşteri ve ben. Ve uygulama sanırım software as a service bir uygulamaydı. Bir süre down oldu. Sonra neyse sorunu hallettik falan. Sonra bir hafta falan geçti. Sonra biz müşteriyle bir toplandık, konuştuk. Müşteri bana şöyle dedi, Özgür dedi, böyle bir sorun yaşadık. Bu sorunu kimden olduğunu tartışmanın anlamı yok dedi. Ama ben bu sorun yüzünden dedi birkaç müşterimi kaybettim dedi. Ya da birkaç müşterim bir iki ay para vermeyecek dedi. Yani bana finansal bir zararı oldu dedi. Sana sormak istiyorum. İstediğim bir miktarda finansal sorumluluğunu alıp bana bir sonraki faturada indirim yapmak ister misin dedi. Ben de bir düşüneyim dedim. Gittim. Sonra da ona bir indirim yaptım. O bana ne bu rakam az dedi, ne bu rakam çok dedi. Üzerine bir daha konuşmamıza gerek kalmadı. Ben de o zararın bir kısmını üstlenmiş oldum. Benim böyle en çok çalışmayı sevdiğim tarz, ister müşteri olsun, ister iş ortağı olsun, ister çalışan olsun, bu tür karşılıklı güvene dayalı olan bu tür ilişkiler. Yani o yüzden hikayenin özü bu. Yani production'da sorun olursa bir şekilde çözeceğiz.
Şimdi mesela production'da bir sorun olduğunda o konuya nasıl müdahale oluyor bir developer? Yani çünkü farklı bir projede o an çalışıyor olabilir. Eski bir proje olabilir. Oradaki akışınız
yani senaryodan senaryoya değişiyor. Mesela şöyle şeyler de oldu yakın bir zamanlarda. Go'yla bir şey yaptık. Yani çok istemediğimiz hale Go'yla bir şey yaptık. Onu geliştiren arkadaş gitti. Ondan sonra onda sorun çıktı. Go'yla bilgisi olan ve zaman olan arkadaşımız pek yoktu. Öyle sıkıntılar yaşadık. Yani bunlar işin doğasında var. Zaten o yüzden standart stack'imizin dışında şeyler yapmayı çok tercih etmiyoruz ki bir şeyin desteğini tam verebilelim istediğimiz gibi her zaman.
Süper. Peki Go ile yaptı gitti dediniz. Go'ya uzak kalmanızın bir sebebi var mı? Ben şimdi biraz merak ettim niyeyse.
özellikle hiçbir sebebi yok. Bir antipatimiz falan da yok. Yani dünyada nasıl diyeyim? Şöyle diyeyim. Turist olarak düşünelim. Dünyanın dört köşesinde gezilebilecek o kadar çok güzel yer var ki hepsini gezebiliriz. Ama sadece Türkiye'ye baksak bile daha Türkiye'de görmediğimiz birçok güzellikler var. Go'da onun gibi bir şey. Yani elbette Go'yla geliştirmek isteriz ama ona gelene kadar bir sürü güzel şey var. Onları bir bitirelim, onu da yapacağız.
Okay, keşke. O zaman bir sürü güzel şeyler sorusuna geçeceğim şimdi. 10 yılı aşkındır Django kullanıyorsunuz galiba, öyle demiştin. Şeyiniz nasıl? Destek veriyor musunuz şeye, community'ye, open source yani olarak kaynak koduna destek veriyor musunuz ya da açıyor musunuz kodlarınızı?
Son birkaç yıldır open source, yani kendi yaptığımız bazı şeyleri open source yapmaya çalışıyoruz. Aktif çok kullanılmıyorlar galiba. Ama bir CRM open source yaptık, geliştirdiğimiz bir CRM'i falan. Finansal katkı da şu an yalan olmasın hatırlamaya çalışıyorum. Aklıma gelen yok ama bizim açık olduğumuz bir konu. Yani aslında aktif olarak bile bakıyoruz. Acaba hangi open source yazılıma destek versek iyi olabilir diye. Örneğin Gökmen bu Django'da Celery var. Celery'ye destek vermemiz gerektiğini düşünüyor. Celery gerçekten de mesela bizim çok sık kullandığımız ve de işimize yarayan sevdiğimiz bir ürün. Mesela ona destek vermemiz gerektiğini düşünüyor. Şu an aktif verdiğimiz bir proje yok ama buna bütçe ayırmaktan da gocunmayız. Yani aslında istiyoruz.
Peki teknik olarak destek oluyor musunuz bütçeden dışında?
Teknik olarak ben olmuyorum. Dediğim gibi aktif şu an kodu yazmıyorum. Yok, ama arkadaşlardan oluyorlar. Bazen bir kullandığımız library'de bir bug çıkarsa bir pull request açıyorlar. Biz bunu şöyle bir sorun bulduk, işte fix ettik falan diyebiliyorlar mesela.
Zaten kapalı bir şey kullanmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Gerçi Azure falan çok iyi bilmiyorum ama.
Pek kullanmıyoruz. Yani %99 open source şeyler.
Anladım.
Lisans sorunu olmayan şeyler.
Okey, süper. Şimdi bir şey sormak istiyorum ama onun öncesinde aslında merak ettim. Bunu çok merak ediyorum. Çünkü uzaktan çalışma konusunda siz sıcak bir şirketsiniz ben bildiğim kadarıyla, değil mi?
Evet. Biz uzaktan çalışmaya sıcak bakıyoruz. Uzaktan çalışabilmek için o kişide olması gereken bazı karakter özellikleri var. Ona uygun kişilerin uzaktan çalışmasını gayet güzel buluyoruz. Uzaktan çalışabilmek için birazcık bu self-disiplin, kendi kendine disipline edebilme özelliği gerekli. Bence birazcık insanın biraz daha sosyal olması gerekli ki hani sosyal hayatını sadece ofise gidip ofis arkadaşlarından sosyal hayatı olan bir insansanız depresyona girebilirsiniz. Bütün gün evdesiniz, o sosyal ihtiyacı gideremiyorsunuz gibisinden. Öte yandan ofiste çalışmanın birçok avantajı var. Ben Türkiye'deki arkadaşlarımı aslında biraz işte ofisi de desteklemeye çalıştım ama özellikle İstanbul'da bu trafik arkadaşlara da hak veriyorum. Arkadaşlar da bir kere evde çalışmaya alıştıklarında ofise gitmek istemiyorlar ya da bir ofisten çalışmak istemiyorlar. Genel olarak destek veriyoruz. Bu konuda da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü uzaktan çalışma arkadaşlarım dediğim gibi Bunu yapabilecek insanlarla çalışıyoruz. İkincisi, her gün bir video call yapıyoruz. Buna uygun altyapımız var. Sık sık görüştüğümüz, videolu, sesli görüştüğümüz belli workflow'larımız var. İletişim yeteneğine önem veriyoruz. Takım çalışmasına önem veriyoruz. Giderek daha fazla yılda birkaç defa bir araya gelme takım halinde, Türkiye'de bir yerde ya da yurt dışında. Yani gelecek orada gibi duruyor şu an.
Sizin burada, yanlış hatırlamıyorsam, çünkü Gökmen de buradaydı. Burada bir ofisiniz var herhalde, değil mi? Hala mı var mı?
Biz Türkiye'de coworking alanı kullanıyoruz şu an. Yani
ya fiziksel bir alan var yani sonuçta gidip.
Evet.
Burada çalışanımız da var o zaman. Kaç kişi
İstanbul'da
var Türkiye'de?
İstanbul'da ve İzmir'de arkadaşlarımız var. Yaklaşık 10 kişi var galiba Türkiye'de.
Yani çoğu burada o zaman.
Evet evet. Çoğu burada. O da böyle hani Türk'üz illa Türkiye'de olsun diye başlamadı. Öyle ilk Türkiye'den bulduk. Türkiye'den başladı. Aslında şimdi Almanya'da çalışan arkadaşımız var. Ukrayna'da çalışan arkadaşımız var. Makedonya'da çalışan arkadaşımız var. Biraz daha başka ülkelerden de güçlendirmek istiyoruz ekibi. Öyle.
Herkes Türkçe biliyor galiba.
Herkes bilmiyor. Türkiye'deki arkadaşlar Türkçe biliyor, diğerleri bilmiyor.
Yabancılar.
Şimdi yavaş yavaş biraz daha İngilizceye geçiyor karışık olan projelerde konuşmalar. Türk arkadaşlar Türkçe konuşuyor aralarında tabii ki.
Anladım. Şimdi şeyi merak ediyorum. Türkiye'de 10 kişi var ve İsviçre menşeli bir firma değil mi?
Evet.
Ve doğal olarak İsviçre konusuna geçeceğim şimdi yavaş yavaş. İsviçre böyle albenisi olan bir ülke. Yani Türkiye'den baktığınız zaman oraya gelmek evet. istemiyorlar mı? Siz mi alamıyorsunuz? Çünkü uzaktan da, yani tamam uzaktan çalışmak çok güzel, fakat ama hak verirsin ki şirketin bir kısmı beraber bir kısmı uzaktan olunca işler bence biraz daha aksıyor. Herkes uzaktan okey, herkes ofiste okey, ama yarısı ofiste yarısı orada burada deyince biraz bence işlerin aksadığını düşünüyorum ben. Bu konuda ne düşünüyorsun? Ondan sonra biraz da İsviçre'deki IT sektörünü konuşalım istiyorum.
Şimdi şöyle bir şey var. Bizim arkadaşlarımızın Türkiye'de olmalarının tabii ki bir maliyet avantajı var. Bu bizim için değil, müşterilerimiz ve onların bizi tercih etmesi için de bir avantaj. Türkiye'deki arkadaşımızın İsviçre'ye gelmesindeki yasal ya da süreçteki zorlukları bir kenara koyalım. Hani onun da belli zorlukları var. Buraya geldiğinde yapacağı rekabet farklı olacak. Mesela İsviçre'de belki dil bir sebep olacak. Burada Almanca konuşma beklentisi olacak. O yüzden böyle hemen Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızı buraya getirelim diye bir çabamız yok. Ama gelmesinler, orada kalsınlar diye de bir çabamız yok. Yani elbette isteriz ki eğer fırsat olsa projeye, ihtiyaca göre burada çalışabilirler. Bizim müşterimizin çoğu İsviçre'de, ama son zamanlarda Kanada'da, Fransa'da da müşterilerimiz var. Başka ülkelerde de müşterilerimiz oluyor. O yüzden hani kendimize İsviçre şirketi ya da Türk şirketi diye bakmıyoruz. Biraz daha global düşünüyoruz, küçük olsak bile.
Anladım. Peki şey konusunda ne düşünüyorsun? Bu şirketin bir kısmının uzakta, bir kısmının beraber olması.
Şirketin aslında tamamı uzakta gibi diyebiliriz. Bir kısmının uzakta, bir kısmının burada olmasına belki çalıştığım büyük şirketlerden yorum yapabilirim. Öyle yerlerde tabii ki biraz gruplaşma olabiliyor. Belli bir ofiste olanlar daha çok bilgiye sahipler. O yüzden diğerlerinin önüne geçebiliyorlar falan, ama bizde böyle bir durum yok. Yani bizde benim gördüğüm normal remote çalışmanın getirdiği standart zorluklar dışında bir ayrım ya da bir zorluk yok.
Anladım. Peki orada sektör nasıl, yani hani bir startup kurmak, startupta çalışmak, efendim söyleyeyim ne bileyim böyle daha meetuplar, hani bir developer'ın hayatına yani orada mutlu olur mu? İşte siz anladın, ben soramadım.
Estağfurullah. Bir developer mutlu olur mu? Olur. Şimdi önce İsviçre nüfusu 8 milyon bir ülke. Zürih şehir merkezi 450 bin. Etrafındaki küçük yerlerle beraber 800 binlik bir yer. O yüzden böyle hani İstanbul'dan gelip İstanbul gibi gökdelenler, işte metrolar beklememek gerekli.
Bekleyen var mı
ama
acaba?
Ama öte yandan büyüklüğüne göre, yani büyüklüğüne göre çok çok aktif olan bir yer. Yani onu böyle meetup, şöyle ben bazen bakıyorum, meetup'lara üye oluyorum. Meetup çok kullanılıyor burada. Yani istesen her gün her akşam 5 tane etkinliğe gidebilirsin farklı farklı konularda bir yerlerde. Gayet aktif. Zaten bu son bir 5 yılda falan daha çok artmaya başladı. Bu startup popülaritesi Türkiye'de de öyle oldu. Son 5 yılda falan bu giderek daha dinamikleşti. İsviçre'de de öyle. Startuplar, accelerator'lar, işte bunların hibrit olan coworking artı accelerator, bunlar da olan eventler, hackathonlar. Memnun olacağını düşünüyorum bir developer'ın.
Anladım. Peki siz orada başladınız. Neden Zürih? Evet. Yani siz orada olduğunuz için mi öyle oldu, yoksa özel bir sebebi var mı?
Şirketimizin mi nereden burada oldu? Ha, ben burada olduğum için böyle başladım.
Anladım. Yani zaten ilişkileriniz oradaydı ve oradan devam etti. Anladım, çok süper. Şimdi uzaktan çalışan developerlarınız var, yanınızda olanlar var. Peki şirkette mesela bunların motivasyonu nasıl yüksek tutuyorsunuz? Yani hani nerd tipler ya, ne yapıyorsun? Böyle side projekler, etkinlikler falan gönderme işleri var mı?
Hepsi güzel tipler. Hiçbirine nerd tip demiyorum, ben öyle diyeyim sana. Herkes, bütün arkadaşlarımı biliyorum. Yani iyi niyetle söyleyeyim, biliyorum. Bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. Herkesi motive eden şey farklı olabilir tabii. Ben şimdi hep kendimden hatırlamaya çalışıyorum. Beni ne motive ederdi, beni ne üzerdi. Ve de kendime göre kendimden gördüğüm şeyleri vermeye çalışıyorum. Ücret olarak insanları sadece parayla elde etmeye çalışmıyoruz. Ama öte yandan kimsenin işte 3 lirasından kazanç yapalım da birazcık paradan öyle kazanalım, onu da yapmıyoruz. Herkese kendini geliştirme şansı vermeye çalışıyoruz. Yani böyle hani oturup da köreleceğim bir iş, işte şu library'nin şu versiyonuna stuck oldum, önümüzdeki 2 yıl bunu yapacağım, bunun supportunu yapacağım, böyle bir şey bizde yok. Her arkadaşımızla özellikle sık sık soruyoruz, hangi alanlarda kendini geliştirmek istersin diye ona göre görevler vermeye çalışıyoruz. Uzaktan olsak bile eğitimler düzenliyoruz. Mesela en son 6 saatlik, 3 hafta bir, her hafta 2'şer saatlik bir SEO eğitimi yaptık. Bunun dışında mesela bir DevOps eğitimimiz olacak. İşte farklı konularda, testing konusunda, business analysis konusunda. Bunun dışında arkadaşlarımız bazen online bazı eğitimlere subscription almak istiyorlar. Tamam diyoruz. Konferans olarak da ona da açığız. Konferansa gitmek isteyenlere açığız. Yani bir iş ortamı, içinde politika olmayan samimi güzel iş. İlk başta söylediğim bir şey, bir şey ürettiğinde bir şey ürettiğini hissetmek. Ürettiğin ve bir şey kullanıldığını hissettiğin anlamlı iş vermek. Kendini geliştirme şansı tanımak. Sanırım bunlar en çok verdiğimiz ek değerler.
Yani mesela şey konuları zaten... özellikle developerlar arasında şey çok yaygın. Mesela evet, para önemli, onu bir kenara tutalım çünkü hayatımızı kazanmak zorundayız, bir şekilde geçineceğiz, onu bir kenara koyuyorum. Ama onun dışında en önemli şey böyle işte yaptığınız işin size sizi tatmin etmesi lazım. Hani bazısı oturup hep aynı şeyi yapmayı seviyor ama çoğu insan challenge işlerle uğraşmayı daha çok seviyor. Ama bunun yanında şirketlerin, tabii ben burada çoğu konuştuğum şirket ona zaten okey diyor da, işte böyle side projeler olsun, şirket içindeki etkinlikler olsun ya da onları böyle teknik sunumlara yollamak, onları teşvik etme konularında da bayağı açıklar. Şeyi merak ediyorum, bu DevOps eğitimi dedin, işte testing eğitimi, bunlar... şirket içinden mi, yoksa dışarıdan birilerini,
şirket dışından,
şirketlerin
şirket
birilerini dışından kiralayıp mı profesyonel olarak yapıyoruz?
Evet, şirket dışından danışman bulup onlar aracılığıyla yapmak.
Ha, okey, yani içerideki insanların kalitesini arttırmaya çalışıyorsunuz böyle.
Evet, içeride de know-how, mesela tasarımcı arkadaşımız diğer takım kalanına Figma eğitimi verdi mesela. Figma ile güzel bir eğitim verdi. Arkadaşlar memnun oldu. Ama örneğin bu SEO konusu bizim şirket içinde yaptığımız bir şey değil. Bu konuda uzman birisini bulup uzman birinden danışmanlık aldık. Bunun gibi değişiyor.
Tam danışmanlığı aldınız ama yani SEO nedir, nasıl yapılır bilmem ne, bunu insanlara anlatıyor mu, yoksa size danışmanlık mı veriyor onu?
Anlatıyor, eğitim veriyor.
Okey, süper. Aslında bunu birazcık sormak istemiştim. Hı hı. Çok iyi. Mesela Şey olabiliyor mu, böyle işte kitap getirme etme ya da Safari Book üyeliği falan, bu tip şeyleriniz var mı?
Safari Book üyeliğimiz yok. Egghead mi? Bir arkadaşımız onu istedi. Ona bu JavaScript developerların çok sevdiği bir şey varmış.
Egghead
diye. Ona Egghead üyeliği aldık. Safari Book üyeliği isteyen henüz çıkmadı. Onu isteyen olursa onu da alırız. Öyle yani, kaynak bulmak sanırım öğrenmek istedikten sonra kaynak çok. Bir de bu eğitimlerin maliyetleri de yüksek değil. Ben çok destekliyorum o yüzden böyle şeyleri.
Çok güzel.
Yani ama bu insanın kendisinden gelecek. Birisi önce diyecek ki ben şunu öğrenmek istiyorum diye başlayacak işe.
Tabii tabii, evet. Bir de o çabayı da görmek gerekiyor. Sence ne kadar zaman oldu? Yani şey, biz kayıda başlayalım orada gerçi görüyorsun.
Tam 55 dakika oldu.
Evet, gene zaman su gibi aklı geçti değil mi?
Evet, teşekkür ederim.
Zaten benim bir iki sorum kaldı. Sonra zaten hani
memnuniyetle
şey yapabiliriz. Eklemek istediklerim varsa da konuşabiliriz. Şimdi zaten modern bir şirketsiniz. Bu soruyu sormam çok saçma ama ben genelde podcast'in de amacı aslında burada farklı şirketler, farklı ülkelerdeki, farklı kültürlerdeki, farklı işleri yapan şirketlerin aynı sorulara ne cevap verdikleri. Biraz aslında bunu yapmaya çalışıyorum ben bu podcast'te.
Çok
o yüzden sorularım aslında standart. Yerleri değişik, akışta değişiyor. Ama bunu soruyorum. Fazla mesai konusu var mı? Oluyorsa nasıl yönetiyorsunuz? Yani muhtemelen vardır yoktur bilemiyorum ama bizde de biraz ince bir çizgi ya fazla mesai muhabbeti developerların hayatında. Bu konuda nasıl yaklaşıyorsunuz şirket olarak?
Biz şimdi haftada 5 gün mesai yapıyoruz. Yani böyle cumartesi, pazar çalışması gibi bir şey yok. Haftada 5 gün çalışıyoruz. Her sabah 9'da bir zaten evden çalışıldığı için böyle trafiğe gidilmiyor. Sabah İsviçre, Türkiye saatiyle 9'da bir stand-up meetingimiz var, video call'umuz. Onunla günümüze başlıyoruz. Sonra normal mesai yapıyoruz. Bunun dışında arkadaşlarımız projeye göre vesaireye göre biraz daha fazla çalıştıkları durum olabilir. Ama ben ne soruyorum ne de saat tutuyorum. Yani saat tutmuyorum. Arkadaşlarımız eğer gelip derse ki ben yoruldum, işte haftaya pazartesi çalışmak istemiyorum derken dinlenmem gerekli ya da şunu yapacağım, tamam diyoruz. Ya haftaya pazartesi dinlen diyoruz. Öyle bir mesai yapmadığımız için böyle bir mesai ücreti şu kadardır, maaşın %10'u kadar da mesai verelim, öyle bir durumumuz yok. Ama öte yandan ben herhangi bir arkadaşımızın ekstra efor sarf ettiğini görürsem bir şey için onu başka şekilde ödüllendirmeye, değerlendirmeye çalışıyorum. Yani görmezden gelmiyoruz.
Anladım yani, ama böyle hani işte demin zaten dedin hani kaldın, kal, bu iş bitmeli. Bak proje sahibi bağırıyor, müşteri çıldırmış durumda.
Ha, şöyle bir şey, bazen bir projeyi son dakika, yani ben sanmıyorum ki bir yazılım projesi vardır. Projenin bitişine yakın akşam hadi 5 oldu gidelim evimize diyebildiğiniz bir şekilde bir projeyi bitir. Asla o yazılımda öyle bir şey olma ihtimali yok.
Ama bu kronikleştiği zaman işte çok kötü oluyor. Onu demeye çalışıyorum aslında.
Evet, ama onun öbür türlüsü bizde yok. Öbür türlüsü bizde yok.
Anladım yani. Süper. Peki Özgür abi, şimdi birçok şey konuştuk. Reddit'den, İsviçre'den, yazılım dünyasından. Reddit'e girmek isteyen biri ne yapmalı? Siz işe alım süreçleriniz nasıl işliyor?
Reddit'e işe girmek isteyen birisi web sitemize geldiğinde kariyer sayfamızda açık pozisyonları görebilir. Orada başvuru yapabileceği formlar ve de özgeçmişini upload edebileceği bir sistem. Üstelik bizimle iletişime geçebileceği bir e-mail adresi de var. Eğer var olmayan bir pozisyonda bize yine faydalı olabileceğini düşünüyorsa bize yazabilir ve o bize geliyor. Hepsine bakıyoruz. Oradaki başvuruları değerlendiriyoruz. Benim kendimin bir prensibim var. Birisiyle beraber çalışmak için yazılımcı bile olsa teknik beceriden önce karakter önemli. Yani ilk önce karakterin belli bir threshold'u pes etmesi lazım. Ondan sonra teknik skill'lere bakmaya başlıyoruz. Ben bir kendi network'ümüzden, tanıdıklarımızdan sordu. Bir ihtiyacımız olduğumuzda tanıdıklarımızdan vesaire sordurabiliyoruz. Bunun dışında web sitemiz üzerinden başvurular geliyor. Orada da web sitemizi daha iyi yaptığımızdan beri bize gelen başvuruların da kalitesinin arttığını fark ettim dünyanın her yerinde. Bunu da her yazılım firmasına tavsiye ederim o yüzden. Yani yaptığınız web sitesi size gelen bu sizi işe alım sürecinde zahmetten kurtarıyor, iyi bir web sitesi. Bir de ben çalışacağım takımıza giren herkese kendim mutlaka görüşüyorum. Takımızdaki arkadaşlarımı ayrıca görüştürüyorum. Bir de mutlaka internetteki sosyal medyada orada burada ne yazdığına bakıyorum. İnsanların karakteri hakkında çok şey söylüyor. Yani birisinin paylaştığı şeylerden, burada politikadan vesaireden bahsetmiyorum. Yazış tarzından, o insan yardımsever mi? O insan çalışkan biri mi? Meraklı biri mi? İlgi duyduğu konular ne? Bunu zaten görünce bir fikrim oluyor. O dediğim ilk karakteri bize uygun mu konusunda.
Anladım. Peki böyle ödev, proje, tahtada yaptırma, onlar nasıl?
Tahtada yaptırmıyoruz ama ödev proje veriyoruz. Öyle bir şeyimiz var. Proje konseptimiz var. Ama vermediğimiz, hani bir kişiye güvenip buna gerek yok dediğimiz durumlar da oldu ama var.
Anladım. Anladım. Müthiş. Çok güzel. Bu umarım dinleyen arkadaşlar hemen kariyer sitesine gidip zaten link koyarız. Oradan başvurularını yaparlar. Zaten bir DevOps falan durumlarınız varmış galiba.
Evet.
Oralardan da değerlendirirler. Evet abi, benim sorularım bitti. Öğrenmek istediklerim bitti. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı?
Hayır. Çok teşekkür ediyorum sana. Belki ben bir soru sorarım. Bu kaçıncı bölümün olacak? Çok kişiyle görüştüm dedim. Merak ettim şimdi. Kaçıncı bölüm olacak bu?
Kaçıncı bölüm olacak? Hemen ben sana söyleyeyim. Yani kaçıncıyı bilemem ama.
Tebrik ediyorum çünkü seni anlattığından, yani bunu uzun zamandır yaptığını şimdi anladım. Merakla gidip diğerlerini de dinleyeceğim çünkü.
Şimdi şöyle, üretim bandı var. Üretim bandı teknik var. Üretim bandı, evet. Aslında bizim Andaç'la bizim CTO'muz Eran'ın, bizim üretim müdürünün üretim müdürü product owner'ımızın yaptığı bir şey, podcast'ı. Onlar daha çok böyle şirketteki işte çalışma şekillerini falan konuşuyorlardı. Nasıl ürün çıkardıklarını, yani adı üstünde üretim bandı. Hı hı. Onu konuşuyorlardı. Daha çok böyle işte PM'ler, CEO'lar falan, hı hı, geliyordu. Ben de paraşüte gireli bir sene oldu zaten. Girdikten birkaç, onları takip ediyordum, biliyordum. Ve şey, aklıma şey gelmişti. Yani bu güzel yapıyoruz. Bir de şirketler teknik olarak ne yapıyorlar? Hani mesela işte ne bileyim, bir programlama dilinden öbürüne geçiyorlar. Niye? Orada ne gibi zorluklarla karşılaşıyorlar? İşte database'de mesela büyük şirketler nasıl bunları handle ediyor, bilmem ne, şu bu konuşuyorduk. Evet. Bir de hatırı sayılır bir çevrem de var. Hani
çok güzel.
Zamandan beri gelmiş olan. Dedim hani bunu değerlendireyim. Bizim Eran'la konuşunca Eran da dedi ki gel beraber yapalım. Hani niye ayırıyoruz ki? Hem de zaten bir kitle var. Hem de zaten kafamızda da böyle bir plan var. Okey dedim. Başladık. Sen bakayım 2, 4, 6, 7, bu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 olacaksın abi.
Tebrik ederim. Çok güzel.
Yani bu sadece teknik üretim bandı zaten.
Anladım. Konsept... Sadece CTO kısmı ya da teknik kısmı,
evet,
için bu.
Evet. Developerlar, işte CTO'lar, şunlar bunlarla. Öyle sohbet ediyoruz. Yani çok özel bir şey yok burada. Özel bir hazırlık yok. Sadece sorular biraz belli. Yani konuşmacılarla onları paylaşıyorum ki hani insanlar da ortada bir anlaşmamız olsun, evet, diye. Çok değerli insanlarla konuştum. Çok değerli şirketlerle konuştuk. O yüzden hani bence dinlersen, sende de çok hızlı oldu bu arada, o yüzden hani dinlersen diyorum, hemen yarın yapalım, okey yapalım oldu biraz böyle. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada
ben teşekkür ederim. Onur ettin beni.
Senle olmasından şöyle güzel bir yanı oldu. Ben her bölüm hemen böyle bir konsept koymaya çalışıyorum. Seninki de böyle Zürih, daha böyle tırnak içinde alay, yani deneyimli yazılımcı, CTO. Sen de başka bir bakış açısı yaptın. Çünkü yönetimsel olarak da baktın. Sadece mühendis ve teknik olarak bakmadın. Bence çok güzel bir bölüm oldu. Eskilerden işte Java zamanlarından örnek verdin falan. Bu bence değerli oldu. Ben de tekrar teşekkür ederim. Umarım güzel bir şey de alır. Ne diyeyim?
Umarım.
Güzel bir dinleme.
Tıklama.
Dinleme, indirme.
Fake tıklamalarla. Fake dinlemeleri göndereceğim hemen.
Gönder. Çok teşekkürler. Tamam abi, o zaman izninle bitiriyorum ben.
Çok teşekkürler Ender. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.
Evet. Paraşüt Üretim Bandı Tekniği'nin sonuna geldik. Ben Ender Ahmet Yurt. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.